Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر يسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatü selamla Tara Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 12 Şehriver 1402, Hicri Kameri 17 Sefer 1445 ve Miladi 3 Ağustos 2023 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber büyüteni ve siyasi romlerinden ardından sırasıyla Siyasen Ali Sayın Rahmetullah Şerif ile yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı ve İslam'ı tanıyalım ve kalıcı etir isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ile Türkiye Dışişleri Bakanları Tahran'da bir araya geldi. İran-Mısır ilişkilerinde turizm işbirliği sözleşmesine imza atıldı. İran'ın yeni Riyad Büyükelçisi görevine başlıyor. Rus jet eğitim uçağı Yak-130 nihayet İran'a teslim edildi. Ve Putin'in sarmat füzesi hamlesi Amerika'da paniğe yol açtı. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran'ı ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a geldi. Fidan, Tahran temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüştü. İran medyasına göre görüşmede ikili ilişkiler ve taraflar arasındaki işbirliğinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Fidan'ın bu ziyareti Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilmesinin ardından İran'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hakan Fidan ziyaret kapsamında Tahran'da üst düzey temaslar gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle İran ile işbirliğimizi her alanda ilerletmeyi matuf imkanlar ele alınacak. Güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır ifadesi kullanılmıştı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Türkiye ile Tahran, Ankara Riyad üçlü ekonomik bir toplantı yapılması konusunda anlaştık dedi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran'da Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile görüştü. Emir Abdullah Yan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında son derece verimli geçen görüşmede ikili ilişkilerin bütün boyutlarıyla değerlendirildiğini belirterek bugünkü görüşmede Tahran ve Ankara arasındaki kapsamlı işbirliği anlaşmasının tam olarak uygulanmasını konuştuk dedi. Emir Abdullah Yan sözlerine şöyle devam etti. İki ülke arasındaki ticaret hedefi 30 milyar euro ancak daha yolun yarısındayız. Bu ticaret hacmini ekonomik alanda artırmayı hedefliyoruz. Görüşmelerde bilim, teknoloji, enerji, turizm, kültür ve spor gibi birçok alanda işbirliğini vurguladık. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi'den sorumlu Bakan Yardımcısı Metin Safari Ankara'ya ziyaret gerçekleştirdi ve iki heyet arasında ticaret konusunda iyi anlaşmalar sağlandı. Görüşmede iki ülke arasındaki tercihli ticaret anlaşmasının güncellenmesi konusuna vurgu yaptık. Bölgedeki ulaştırma ve transit koridoruna ilişkin Emir Abdullah Yan, transit koridorlarının rekabet alanı olmadığına, Tahran ile Ankara arasındaki işbirliğinin güçlenmesine katkı sağladığına inanıyoruz açıklamasını yaptı. Emir Abdullah Yan, Güney Kafkasya krizi hakkında, Kafkasya konusunda artık gerilim ve çatışma döneminden barış ve huzur dönemine geçme zamanı geldiğine inanıyoruz. Bakü ile Erivan arasındaki görüşmeleri destek. Bölgede herhangi bir jeopolitik değişikliği ve İran ile komşular arasındaki yolların kesilmesini kabul etmeyeceğimizi vurguluyoruz ifadesini kullandı. Emir Abdullah Yan bugünkü görüşmelerde Türkiye'nin ortak sınır kaygıları ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı açıklamasında bulundu. Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abdullah Yan ile ortak basın toplantısında konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ortak sınır güvenliği, ticaret, terör ile mücadele, yüksek öğretim gibi pek çok konuda müzakere ettik. Görüşmelerimizi paylaştık. Terör ile mücadele konusunda da beklentilerimizi birbirimize aktardık dedi.
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Tahran-Ankara ilişkilerini değerlendirdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Tahran-Ankara ilişkilerini değerlendirdi. Öğrenci Haber Ajansı İSNA'ya konuşan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iç içe olduğunu belirterek, bu doğrultuda iki ülke dışişleri bakanları ve diğer yetkililerin sürekli bir araya gelmesi, ikili bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları gerekiyor. Türkiye'deki seçimler nedeniyle bu süreçte yavaşlama oldu. Ama Sayın Fidan'ın Tahran ziyaretiyle artık bu tür görüşmeler devam edecektir dedi. İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade Hakan Fidan'ın İran ziyareti hakkında Fidan'ın Tahran gezisinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla siyasi, ekonomik, ticari, bilimsel, teknolojik, kültürel, parlamenter, hukuki ve yargısal gibi konular ele alınacak. Elbette ki ortak komisyon toplantısı konusu da iki ülke dışişleri bakanlarının gündeminde olacak açıklamasını yaptı. Büyükelçi Habibullahzade ayrıca İran ve Türkiye'nin Astana sürecine aktif bir işbirliği var. Kafkasya'da, Afganistan'da, Filistin'de ve İslam dünyasındaki gelişmeler her iki ülke için de önem taşıyor. İslamofobinin giderek artan eğilimi her iki ülke açısından da endişe verici bir durum. Bu yüzden İran ve Türkiye bu konuda ortak düşünce ve çabayı paylaşmaktadır değerlendirmesinde bulundu. İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. toplantısı hakkında da açıklamalarda bulunan Habibullahzade, İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. toplantısı Ankara'da düzenlenecek. Bu toplantının 7.si geçen sene Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in başkanlığında Tahran'da yapılmıştı diye konuştu. İran-Türkiye kapsamlı uzun vadeli işbirliği anlaşmasına değinen İranlı Büyükelçi, bu anlaşma iki ülkenin gelecekte ortak hedefleri doğrultusunda ilerlemesi için bir yol haritasıdır dedi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İran Seyahat ve Turizm Ofisleri Federasyonu Başkanı Mısır tarafıyla Turizm İşbirliği Sözleşmesi'ne imza attıklarını açıkladı. İran Seyahat ve Turizm Ofisleri Federasyonu Başkanı Hürmetullah Rafii, Mısır'a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti hakkında açıklamada bulunarak geçtiğimiz hafta Kahire'ye giderek Mısır tarafıyla turizm işbirliği sözleşmesi imzaladık. Yeni anlaşmalar kapsamında İranlı turistler Mısır piramitleri, Zeynebiye, Kahire, İskenderiye ve diğer turistik yerleri ziyaret edebilecek ve Mısır'a seyahat seçenekleri arasında sadece Şarm el-Şeyh yer almıyor dedi. Rafi, sözleşmemiz Mısır tarafıyla yapıldı ve bunu uygulamada hiçbir sorun yaşamayacağız. Mısır'a seyahat yakında bir ay içinde başlayacak dedi. Mısır Turizm Bakanlığı'nın turizmi canlandırmak için İranlı turistlerin Mısır'ı ziyaret etmesini sağlayacak bir proje üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Mısır Turizm Tanıtma Ajansı Başkanı Sami Mahmud ise İran'ın Mısır'a yılda 500 bin turist gönderebilecek bir kapasitesi bulunduğunu tahmin ettiklerini dile getirmişti.
İran'ın yeni Riyad Büyükelçisi Ali Rıza Enayeti dün Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile bir araya geldi. İran'ın yeni Riyad Büyükelçisi Ali Rıza Enayeti, Suudi Arabistan'a hareket etmeden evvel Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüştü. Görüşmede Tahran ve Riyad arasındaki ilişkilerin son durumu anlatan Enayeti, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için planlarından bahsetti. Emir Abdullahyan da komşu ve Müslüman ülkelerle ilişkilerin genişletilmesinin 13. Tahran hükümetinin önceliklerinde yer aldığını hatırlatırken, İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin güçlendirilmesinin de önemli olduğunu vurguladı.
Rus jet eğitim uçu Yak-130 nihayet İran'a teslim edildi. Rus jet eğitim uçağı Yak-130 İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Bu bağlamda İran ordusu bu uçaktan bazı görüntüleri paylaştı. Bu uçak Rusya'nın Yakulov şirketi tarafından üretilen ve 4. nesil Rus uçaklarının eğitiminde kullanılabilecek bir uçaktır. 2011 yılından itibaren Rusya Hava Kuvvetleri envanterine giren bu uçak, Rusya'nın yanı sıra Cezayir, Vietnam, Bangladeş, Belarus, Myanmar ve Rusya tarafından kullanılmış ya da sipariş edilmiştir.
Rusya Savunma Bakanlığı Odessa bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri araçlarının yakıt tedariki için kullanılan depoların dün gece Rus insansız hava araçlarından düzenlediği grup saldırısı ile imha edildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında dün gece Rus insansız hava araçlarından gerçekleştirdiği grup saldırısının Odessa bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir yakıt depolama tesisini imha ettiği belirtildi. Açıklamada Rus Hava Uzay Kuvvetleri dün gece Odessa bölgesindeki Reni Limanı'nda yer alan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden askeri araçlarının yakıt takviyesi için kullanılan yakıt depolama tesislerine insansız hava araçları ile grup saldırısı düzenledi. Saldırı amacına ulaştı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu ifadelerine yer verildi.
Rusya'nın geliştirdiği yeni sarma stratejik füze sisteminin Amerika'da paniğe yol açtığı ifade edildi. Amerika'nın önde gelen askeri analiz dergilerinden Military Watch Magazine yeni sarma stratejik füze sisteminin muharebe görevine başlamasıyla ilgili bir değerlendirmeye yer verdi. Bir Sarmat füzesinin potansiyel olarak Fransa veya Texas'ın yüzölçümünden daha büyük bir alanı yok etme kapasitesine sahip olduğu vurgulanan analizde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hamlesinin Amerika'da paniğe yol açtığının altı çizildi. Sarmat'ın muharebe görevine başlamasıyla Rusya ve Amerika'nın kara bazlı stratejik füze sistemleri arasındaki farkın daha da açıldığını kaydeden Military Watch Magazine, bunun nedeni Amerika'nın kıtalar arası balistik füze cephanelerinin dünyadaki en eski ve en az gelişmiş cephanelik olmasıdır ifadelerini kullandı.
İslami Cihat Hareketi'nin üst düzey bir yetkilisi, Filistin direnişinin artık işgalci rejime karşı varoluşsal bir tehdit haline geldiğine dikkat çekerken, Filistin direniş liderlerinin Hizbullah Genel Sekreteri ile yakın zamanda Yaptığı üçlü toplantının Siyonist düşmana açık bir mesaj verdiğini vurguladı. İslami Cihat Hareketi'nin siyasi ofis üyesi ve bu hareketin Lübnan'daki temsilcisi, Arap ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı İhsan Atay'a Filistin arenasında yaşanan hızlı gelişmelere dikkat çekti ve işgalci rejimin liderlerinden direniş liderlerine karşı terör politikasını yeniden başlatma tehditlerinden yerleşimcilerin kamuoyunu haklılaştırmayı, sakinleştirmeyi ve dış tehditlerle başa çıkmak için iç gerilimlere dizginlemeyi amaçladığını duyurdu. İhsan Atay'a Filistin El-Yemile yaptığı görüşmede şunları kaydetti. Siyonist rejimin tehditleri bu rejimin iç çatışmalar nedeniyle büyük bir iç krize yakalandığını gösteriyor. Öte yandan Batı Şeria'da direniş operasyonlarının ve çatışmaların tırmanması nedeniyle kafa karışıklığı ve yorgunluk içindediler. İşgalciler direnişin liderlerine ve savaşçılarına yönelik herhangi bir terör eyleminin direnişten kararlı bir karşılıkla karşılanacağını biliyor. Bu da Siyonist rejimin hiç de çıkarını olmayan bir savaşın başlamasına yol açacaktır. Dolayısıyla direnişe yönelik terör tehdidi Siyonistlerin kamuoyunu sakinleştirmeye yöneliktir. Düşman direnişiyle askeri bir çatışmaya girmesi durumunda bu savaşın sonuçlarının hiçbir zaman kendi tahmin ve beklentileri gibi olmayacağını biliyor. Aksine Siyonist liderler hayal kırıklığı yaratan bir sonuç doğuracak ve onları Filistin direnişinin yeteneklerinin gelişmesi ve Batı Şeria'da artan operasyon hızı karşısında çaresiz bırakacaktır diye sözlerine ekledi.
Irak'ın Kerkük kentinde şiddet olayları nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasası sona ererken protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Irak'ın Kerkük kentinde Kürdistan Demokrat Partisi destekçisi bir grubun ordu kontrolündeki binanın Kürdistan Demokrat Partisi'ne teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük karayolunun aşılması talebiyle düzenlediği protestoların ardından çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 4'e, yaralananların sayısı ise 15'e yükseldiği açıklandı. Kerkük Polis Müdürlüğü basın sorumlusu protestolarda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kişinin bugün hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 4'e çıktığını, olaylarda 15 kişinin de yaralandığını ifade etti. Irak'ta Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı Ana Karargah binasının Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne teslim edilmesinin ardından Türkmen ve Arap gruplar kararı protesto etmiş, kentte dün gerginlik tırmanmıştı. Protestoların ardından yaşanan şiddet olayları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu sabah sona ererken yasağın kaldırmasıyla protestolar nedeniyle bir haftadır trafiğe kapatılan Kerkük-Erbil yolu yeniden araç geçişlerine açıldı.
Çin'in Ankara Büyükelçisi Türkiye'nin bir risk grubundaki varlığının gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasını genişletmek için yeni bir teşvik oluşturduğunu belirterek Türkiye'nin bir risk grubundaki varlığını memnuniyetle karşılayacaklarından söyledi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi haber sitesinden bu ülkenin Büyükelçisi Liu Shaobun geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin BRICS grubundaki varlığının ortak kalkınmanın genişletilmesi için yeni bir teşvik oluşturduğunu söyledi. Liu Shaobun, BRICS grubunun gelişiminin tarihi öneme sahip olduğunu ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladı. BRICS ülkelerinin gelişiminin üye ülkeler arasında güven ve dayanışma duygusunu aşıladığını da sözlerine ekledi.
Türkiye-Bulgaristan sınırında çıkan orman yangınının Türkiye tarafına sıçraması için Edirne'de önlem alındı. Bulgaristan'da sınır hattındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın Türkiye tarafına yaklaştı. Bulgaristan tarafında devam eden yangına komşu ülke ekipleri müdahale etti. Sınır hattındaki yangının Türkiye tarafına sıçraması ihtimaline karşı bölgede önlem alındı.
Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. 4000'den fazla bölge sakini elektriksiz kaldı. Cuma gününden bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle Las Vegas Strip'te su baskınları yaşanırken kentte 4000'den fazla bölge sakini elektriksiz kaldı. Amerikan Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada bölge sakinlerine sulardan geçmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 700 uçuş ertelenirken 100'den fazla uçuş da iptal edildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Emir Abdullahyan'ın İran'ın Lübnan tutumu etrafında. İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında İran'ın dış politikasının ana hatlarını anlatarak Lübnan'daki güncel gelişmeler ilişkin İran'ın görüşünü belirtti. Lübnan parlamentosu son 10 ayda yeni cumhurbaşkanı seçemedi. Michel Aoun'un başkanlık dönemi geçen Ekim ayında sona erdi. Lübnan parlamentosu şimdiye kadar 12 oturumu düzenlemesine rağmen cumhurbaşkanı hala seçemedi. Bu başarısızlığın temel nedeni ise Lübnanlı gruplar arasında halen devam eden ihtilaflardır. Bu yüzden Necip Mikati'nin geçici hükümeti halen çalışmalarına devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'daki gelişmeleri ilişkin tutumu her zaman bu ülkenin siyasi liderlerinin müdahale etmemesi ve sorunlara çözüm getirmesi yönünde olmuştur. Bu bağlamda Emir Abdullahyan düzenlediği basın toplantısında Lübnan'da Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi ve hükümetin atanmasına ilişkin her türlü kararın Lübnanlı liderlere bırakılacağını duyurdu. Emir Abdullahyan basın toplantısındaki açıklamasının bir diğer noktası da Lübnan'ın toplumsal sorunlarıyla ilgiliydi. Lübnan sosyal açıdan benzin, elektrik ve gaz eksikliği sorunuyla karşı karşıya. Bu da insanların bu ülkenin siyasetçilerine karşı memnuniyetsizliğine sebep olmuştur. İran İslam Cumhuriyeti daha önce Lübnan hükümetine benzin, elektrik ve gaz sorunu konusunda birçok kez yardım teklifinde bulunmuştu. Ancak Amerika'nın engellemeleri nedeniyle bu yardımların sürecinde bazı sorunlar ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı bu bağlamda şöyle dedi: elektrik ve doğalgaz konusunda Amerikalı taraflar Lübnan'a birçok vaatte bulundular. Bir gün gaz boru hattını ve elektrik ağını Ürdün ve Mısır'dan Lübnan'a bağlayacaklarını söylüyorlar. Ertesi gün başka bir şey söylüyorlar. Lübnan'daki elektrik ve enerji sorunun bir an önce çözülmesine yönelik her türlü planı memnuniyetle karşılıyoruz. Eğer 10 yıl önce Lübnan kabinesi İran'ın teklifini kabul etseydi, bugün Lübnan bölgenin elektrik ihracatçılarından biri olacaktı.
Direniş meselesi Lübnan'ın önemli iç meselelerinden biridir. Son aylarda Hizbullah ile Siyonist rejim arasındaki gerilim arttı, hatta savaş ihtimaline dair ihtimaller bile ortaya çıkıyor. İran İslam Cumhuriyeti her daim Lübnan'ın direnişine destek vermiştir ve bu konu Emir Abdullahyan'ın sözlerinde de vurguladığı bir konudur. Emir Abdullahyan günümüzde Siyonist rejimin katmanlı güvenlik ve işgal topraklarındaki sosyal krizlerle sorun yaşadığının herkes tarafından bilinen bir konu olduğunu belirtti. Emir Abdullahyan şöyle devam etti: Seyyid Hasan Nasrullah'tan sahte İsrail rejiminin bir hata yapması durumunda durumun Siyonistlerin aleyhine birkaç saatten kısa sürede değişeceğini duydum. Herkes, hatta Direniş'in ve Hizbullah'ın düşmanları bile Seyyid Hasan Nasrullah'ın sözlerinden her zaman dürüst olduğunu ve sözünü yerine getirdiğini kabul ediyor. Bu arada dikkat çeken bir diğer konu ise geçmişte yapılan analizler her zaman Suudi Arabistan ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki rekabetin lübdenen iç gelişmelerini olumsuz yönde etkiledi. Bu ülkedeki siyasi krizin, güvensizliğin devam etmesine sebep olduğu yönündeydi. İran ile Suudi Arabistan ilişkilerinde geçtiğimiz Mart ayından bu yana devam eden süreç ve iki ülkenin ilişkileri ve işbirliğini güçlendirme yolunda ilerlediği göz önüne alındığında bu rekabetin lübdenen siyaset ve güvenlik sahnesine olumsuz etkisinin azaldığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan basın toplantısında şunları ifade etti. İran ve Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın işlerine karışmaya ve Lübnanlı siyasi liderlerin kararlarına karışmaya niyeti yok.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise 3. Karabağ Savaşı olasılığı etrafında. Ermenistan Savunma Bakanlığı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin son saldırısında 4 Ermeni askerin öldüğünü doğruladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı 1 Eylül Cuma akşamı bir açıklamada Azerbaycan ordusunun Kelbecer bölgesindeki Ermeni güçlerinin mevzilerine saldırısı sırasında 4 kişi hayatını kaybetti dedi. Öldürülen 4 askerin isimlerini açıklayan Ermenistan Savunma Bakanlığı, daha önce Azerbaycan Cumhuriyeti askerlerinin son saldırılarında 2 askerin öldürüldüğünü, 1 askerin de yaralandığını açıklamıştı. Ermenistan Savunma Bakanlığı da Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun bu saldırıda çok sayıda insansız hava aracı kullandığını belirtti. Ermenistan ordusu Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti de dünkü çatışmada bu ülkenin 2 askeri yaralandı açıklamasında bulundu. Bu kapsamda Fransız halkının Dağlık Karabağ Ermenilerine gönderdiği yardımlar da Laçin koridorundaki Azerbaycan Cumhuriyeti polis karakolunun arkasında durdurularak Dağlık Karabağ girişi engellendi. Yaşanan gelişmeler bağlamında Uluslararası Konular Uzmanı David Karapetyan'a göre Fransa Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i de şaşırtacak ciddi bir teklifte bulunacak. Karapetyan şöyle diyor, Macron'un şu anda çatışmanın çözümüne yönelik bir öneride bulunamayacağını düşünüyorum. Fransa Cumhurbaşkanı insani krizin yönetilmesine yönelik bir öneri sunmayı planladığını tahmin ediyorum. Uluslararası meseleler uzmanı David Stepanian da şimdiden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir bildirinin önerileceği tahmininde bulunarak bu karar daha önce Figaro'da yayınlanmıştı. Fransa aracı ülke olarak görünebilir dedi. Bu olaylar geçtiğimiz günlerde İlham Aliyev hükümeti yetkililerinin adamdan hankendiye alternatif bir yol hazırlarken Ermenistan hükümetinden ve Karabağ Ermeni bu yeni rotayı kullanmalarını istediği bir ortamda gündeme geldi. Fakat Ermeni yetkililer Bakü hükümetinin bu teklifini reddederek Adam yolu üzerinden insani yardım gönderilmesi konusunda Bakü ile herhangi bir anlaşma yok. Karabağ Ermenileri Adam Han kendi yolunu kullanmama ve bu yolun kapalı kalmasına kararı aldılar dedi. Aslında Ermeni yetkililer İlham Aliyev hükümetinin Karabağ'daki insani durumdan gerçekten endişe duyuyorsa 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamaya göre hareket etmesi gerektiğini, Ermenilerin Laçin koridoru üzerinden geçişini engellememeleri gerektiğini vurguluyorlar.
Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Rusya devlet başkanları tarafından imzalanan 10 maddelik Moskova Anlaşması'nın 9. paragrafına göre Karabağ Ermenilerinin Ermenistan'a ve ters geçişine ilişkin koridoru her zaman açık olmalı ve Rus barışı koruma güçlerinin denetimi altında kontrol edilerek yönetilmelidir. Buna rağmen İlham Aliyev hükümeti bu koridoru kapatarak Ermenistan'a ve Karabağ Ermenilerine başka bir alternatif yol dayatmaya çalışıyor. Bu maddenin İlham Aliyev hükümeti tarafından uygulanması halinde 9 Kasım 2020 gece yarısı imzalanan Moskova'daki 10 maddelik anlaşmanın geçersiz olacağı açıkça tahmin edilebilir. Bakü ve Ankara yetkilileri Ermenistan'ın güneyindeki bir vilayeti Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına katabilmek için Moskova Anlaşması'na bir madde daha eklemeye çalışıyor. Bu jeopolitik değişim gerçekleşirse Ermenilerin İran ile sınırları kapanacak ve ardından Ermenistan'da gerçek bir insani facia yaşanacaktır. Üstelik bu hedef gerçekleşirse Ermenistan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü ciddi şekilde tehdit altına girecek ve Kuzey Atlantik Anlaşması örgütü NATO'nun Amerika'dan sonra en aktif üyesi olan Türkiye, Güney Kafkasya bölgesinde ve Rus sınırları yakınlarında bir NATO üyesi olarak daha ciddi roller üstlenme imkanına ulaşacaktır. Hiç şüphesiz Türkiye'nin Kafkasya'daki varlığının ardından Rusya'yı bölme planı Amerika ve müttefikleri bu cümleden NATO için daha kolay ve mümkün hale gelecektir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Dünkü sohbetimizde Türkiye'nin yerel seçim gündemine ilişkin özellikle iktidar partinin bu gündemle ilgili attığı adımlarını değerlendirmeye çalıştık. Özellikle Sayın Erdoğan'ın büyük şehirleri tekrardan kazanma vaadinde bulunması ile ilgili açıklamalarını gözden geçirdik. Dünkü sohbetimiz biraz uzun sürdüğü için röportajımızın ikinci ve son bölümünü bugünkü yayınımızda sizlere sunuyoruz sevgili dinleyiciler. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim.
Şimdi iktidar partinin özellikle son dönem seçimlerden sonraki kurduğu kabine ve bunun bölgemizde attığı adımları defalarca sizinle de konuşmuşuz. Bölgesel anlamda aldığı kararların iç meselelere nasıl yansıdığı konusu her zaman analiz edilmiştir. Şimdi buna da dikkat edecek olursak bu da acaba seçmenlerin oyunda etkili olacak mı? Yani bir tek ekonomik durumdan dolayı değil, iktidarın kendi o yeteneklerinden dolayı, o performansından dolayı onu tekrardan seçmelerinde etkili olacak mı? Bu konuda da görüşlerinizi, fikirlerinizi bildirirseniz memnun olurum efendim.
Bela, fikirleşirəm ki, başka meselelerde təbliğdi seçicilerin göz önünde durur. Məsəl üçün, hükümetin ya müxalifətin İstanbul'un gələcəyində olan proqramları, məsələn, keçmişdə kanal söhbəti uzat vardı.
Evet.
Bunlar təbii ki, əgər yenə də qarşıya çıxsa, yenə də onu təhsələr tərh bəhs olunsa, insanlar arasında yenə konuşma konusuna gəlsə, yəqin ki, bunlar da təsir qoyacaq. Və eyni halda İstanbul veya Ankara bir beynümleri şehirdiler. Türkiye aynı halde turist ölçüsü için olduğu için bu şehirlerde yaşamak şeraitinin nasıl olduğu başka halkları da maraqlandırır ve onların gelecekte bu şehirlerde turist kimin huzur tapmalarına, gelmelerine təsir koyur. Ve tabii ki bu da orada yaşayan esnafın veya başka insanların hamısının hayatında tesir görür turist. Tabii ki hükümetin başka sahalarda, yani bölge siyasetlerinde işaret ettiğimiz gibi mevzular da tesir görür insanların hayatında. Mesela için Rusya ile bir siyasi uzaklaşma, ya çekmişte uçak mazerası için bir hadise gelende münasebetler biraz iyiye doğru gitmeyende, yakin ki Rus turist sayısı azalır ve bu insanlarda tesir görür, hususen büyük şehirlerde, özellikle İstanbul'da. Ya başka, ya mesela için elan sayılır mı da ülkelerden gelen beş büyükten biri de, o cümleden biri de İran'dı. Yakin ki İranlılarla Türkiye'de hükümetin ne tür davranışı, hatta belediye başkanlarının mesela için Van'da ne tür davranışı, yakin ki İran halkının içinde çok süratle yayılır ve tesir görür. Ve onların orada huzur tapmağında yakin müessir olur ve burada, bu da serhatta yaşayan insanların hayatında tesir görür. İstanbul'da ve büyük şehirlerde de belediye mesela için Avrupa ile münasibet, yakin ki tesir görecek İstanbul halkının hayatında. Ona göre bunu demek istedim ki, hükümetin bölge siyaseti ya beynelxalq siyaseti de tabiidir ki, sessizcilerin oylarında təsir görür, kime oy verdiklerinde.
Tahran Radyosu.
Şimdi bundan sonraki aşamada biliyorsunuz son dönem siz de ifadelerinizde değindiğiniz gibi ekonomik sorunlar çok göze çarpıyor. Yani halk kendi yaşadığı dönem, yaşadığı yani hayatında bunları hissediyor ama şimdi bundan sonra İstanbul'la ilgili özellikle sizce bir tek bu konu hakim mi? Yani bunun dışında başka bir sorunlar var mı İstanbullularla ilgili hayatlarını etkileyecek meseleler arasında olsun?
İqtisadi meselesi çok mühim konudur. Yani bugün ben bir klip görürdüm, bakırdım bir klipe. 10-12 yıl bundan qabaq, bundan evvel bu o klip çekilip televizyon ekranında, yani Suriye meselesinin o zaman o Daesh'in tuğyan vaktinde o klipte ekranda gelen informasyalardan ya haberlerden biri de doların, lirin fiyatıydı. Harici valutaların karşısında. Her lir orada 3 her dolar 3 liraydı o zaman. Şimdi tağriben her lir 27-28, her dolar 27-28 lirdi. Yani 10-10 beraber 10 kat sınıf. Bak şimdi bu 10 kat kulun sınmağı milletin 10 kat demek olar ekonomik gücünün azalmasıdır. Yəqin ki bu müddətdə 10 kat maaş toqlaşmayıb. Ya insanların gəliri 10 kat artmayıb. Əgər də artsa bütün siniflərin və bütün kişilərin gəliri 10 kat artmayıb. Və bu insanların həyatını etkiləyir. Yəni bugün İstanbul'da yaşayan insanlar İstanbul'da her kadarda, her miqdarda hayat için imkanlar yarana, eğlence merkezleri, ticaret merkezleri, sahilde insanların rahatlamağı için olan imkanlar, bunların hamısı her halde para karşılığındadır. Ve bu paranı temin etmek için eğer İstanbul'da yaşayan insanlar imkanları olmadı veya hayatlarının esas ihtiyaçları mesela gıda için fakat sarf olundu, yoksa o adam için İstanbul'da yaşamak ya da Hakkari'de yaşamak ne fark eder? Tabii ki narazi olacak ve onun oy vermeğinde de mühim tesir koyacak. Yani iktisadi amil, ekonomik amil. Eğer insanların tahammül demokrat seviyesinden yukarı kalksa, çok olsa, onları sındırar ve onların bütün sahalarda, o cümleden seçkilerde iradelerinde ve teslimlerinde ve seçmelerinde esas rol oynayar ve en önemli faktöre döner. Yani insanların hayatı, yaşaması bugün büyük şehirlerde hususan gündelik gelire bağlıdır ve iktisadi imkana bağlıdır, ekonomik tavana bağlıdır. Eğer insanlar iktisadi bak, ekonomik bakımdan bir seviyeden aşağı düştüler ki normal hayat seviyesinden aşağıdır. Ben en esas ihtiyaçların təmin eləməğe imkanları olmadı. Yəqin ki, onlar bütün başka sahalarda baxışları dəyişər və hamısı bu ekonomik amildən təsir götürər.
Doğru. Efendim, bizə vaxt ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
Çok sağ olun. İyi yayınlar diləyirəm.
Hoşça kalın efendim. Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifi ile sizler için hazırladığımız sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sunduk. Röportajımızda Türkiye'nin yerel seçim gündemine ilişkin iktidarın açıklamalarını ve bu konuyla ilgili faaliyetlerini gözden geçirmeye çalıştık. Bu konuya müdahil olan etkenleri de sizler için gözden geçirmeye çalıştık tekrardan. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İtilat gazetesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Tahran ziyareti, İslami İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani'nin Pakistan askeri güçlerine karşı düzenlenen son terör eylemini şiddetle kınaması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Kudüs gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İşgalci İsrail rejiminden inşa izni almanın neredeyse imkansız olduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, ruhsatsız olduğu bahanesiyle yıllarca ikamet ettikleri evlerini kendi elleriyle yıkmaya mecbur bırakılıyor. Filistinliler, Siyonist rejimin yıkım işlemini gerçekleştirmesi halinde kendilerine dayatılan masrafları ödeyemedikleri için evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyorlar. Yıkımı gerçekleştirmek için Siyonist İsrail'e ait belediyelerden gelen ekiplerin masrafları 60 bin şekel, yani yaklaşık 16 bin dolardır. Doğu Kudüs'teki eski şehirde yer alan Esadiye Mahallesi sakinlerinden Hasan Cafer, birbirinden zor iki seçenekle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Ya oğlu için yaptığı eski bir binanın 3. katında bulunan ve Kubbetü Sahra'ya bakan daireyi kendi elleriyle yıkması ya da İsrail'e yıkım masrafları için ödeme yapması gerektiğini aktaran Cafer, bu birbirinden zor teklifler karşısında ilkini tercih etmek zorunda kaldığını söyledi. Cafer, içinde bulunduğu çıkmazı, evini zor şartlar altında kendi başına yapıyorsun, sonra da onu kendi ellerinle yıkıyorsun sözleriyle ifade etti.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde yaklaşık 3 milyon İranlının Erbayn ziyareti için Irak'a gitmesi, İran'ın yeni Riyad Büyükelçisi'nin göreve başlaması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Cevan gazetesinde İran'ın Afganistan Büyükelçisi'nin açıklamasına konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın Afganistan'daki Büyükelçisi ve özel temsilcisi Hasan Kazimi Kumi, Amerikalıların Afganistan'ı terk ettikten sonra IŞİD gibi terörist ve aşırıcı grupları güçlendirmeye başladığına şüphe olmadığını söyledi. Kumi, Amerikan askerlerinin bölgeyi terk etmek zorunda kalması ve başarısız olmasının ardından bugün Amerikan saldırganlıklarının yerini IŞİD gibi terörist grupların faaliyetlerinin aldığını belirtti. İranlı yetkili Amerika'nın IŞİD'i ve terör gruplarını güçlendirmekteki hedeflerinden birinin Afganistan'daki güvensizliğinin yanı sıra İran dahil Washington'la çatışan ülkeler için sorun yaratmak olduğunu söyledi. İran'ın Kabil Büyükelçisi sözlerine şöyle devam etti. Taliban, IŞİD'e karşı mücadele konusunda ciddidir ve Amerikalıların Taliban'ı teslim ettirmek için kullandığı baskı araçlarından biri de IŞİD gibi terörist grupların kullanılmasıdır. Afganistan'da güvenlik, istikrar ve imarın istikrarlı siyasi statüye bağlı olduğunu belirten Kumi, ancak Afganistan'daki yönetim şekli ve sistemin şekli Afgan halkın istekleriyle alakalıdır. Biz bu konuya müdahale etmiyoruz. İran İslam Cumhuriyeti Afgan halkın isteklerine saygı duyuyor diye kaydetti.
Hemşehri gazetesinde İran'ın petrol ihracatındaki artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Petrol tankerlerinin yaptığı nakliyatları izleyen şirketlere göre İran'ın petrol üretimi ve ihracatı Amerikan yaptırımlarına rağmen Ağustos ayında hızlı artış gösterdi. Reuters, İran'ın petrol ihracatının durumuyla ilgili dikkat çeken rapor yayımladı. Raporda petrol tankerlerinin hareketlerini takip eden şirketlerin verilerine göre İran'ın petrol üretimi ve ihracatı Ağustos ayında arttı ve Amerika yaptırımlarının başladığı 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı ifadelerine yer verildi. Rapora göre aylardır ham petrol ve gaz kondensat üretimini hızlandıran İran'ın Çin'e petrol ihracatında büyük artış yaşandı. Birçok petrol tanker izleme firması ve enerji danışmanlık şirketi İran'ın Ağustos ayındaki petrol üretiminin günlük 3,15 milyon varile ulaşmış olabileceğini bildirdi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsuri Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsuri Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsuri kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele alıyoruz.
Her hafta olduğu gibi bu bölümde de sohbetimize önemli gelişmelerin başlıklarıyla başlıyoruz.
İslam İnkılabı liderinin kabine üyelerini kabul etmesi,
İran Dışişleri Bakanı'nın Lübnan ziyareti,
İran istihbaratının Siyonist rejime büyük darbesi,
İran Cumhurbaşkanı'nın hükümet haftası dolayısıyla konuşması,
Devrim Muhafızları Komutanı'nın sınır noktalarını ziyaret etmesi
ve İranlı genç kız tekvandocuların dünya şampiyonu olması
önemli gelişmelerin başlıkları arasında görülmekte. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei hükümet kabine üyeleriyle görüştü. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i başkanlığındaki kabine üyelerini kabul ettiği görüşmede yaptığı konuşmada şöyle bir açıklamada bulundu. Yaptırımların büyük bir bölümü halkın geçiminin rehin alınması amacıyladır. Müzakerelerin yanı sıra yaptırımlar da etkisiz hale getirilmeli. Yaptırımları etkisizleştirmenin en önemli göstergesi enflasyonu azaltmaktır.
İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşundan kısa bir zaman sonra devlet erkanının bir terör saldırısında şehit edilmesinin yıl dönümünde kabineyi İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde ağırlayan İslam İnkılabı rehberi, hükümet haftasının da önemine vurgu yaparak devrimci ve ilahi hareketin devamına vurgu yaptı. Halkın geçimiyle ilgili de konuşan İslam İnkılabı lideri, halkın geçimi çok ama çok önemli. Hükümetimizin bu yöndeki olumlu çabaları bu durumun gölgesinde kalabilir. Bu da çok yazık olur. Yaptırımların büyük bir kısmının ise halkın geçimini rehin alma yönünde olduğu da unutulmamalıdır. Müzakerelerin yanında yaptırımlar da etkisizleştirilmelidir. Yaptırımlar etkisizleştirilmenin en önemli göstergesi enflasyonu düşürmektir dedi.
Hükümetin performansını da öven İslam İnkılabı lideri bu hususta şöyle söyledi. 13. hükümet döneminde yönetim alanında pek çok güzel iş yapıldı. Bunlardan biri halkın arasında olmak ve insanların sorunlarıyla doğrudan yüzleşmek. Bu çok faydalı bir çalışma. Birkaç açıdan faydalıdır öncelikle. İlk elden bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca başka faydaları da var. İnsanlarla yakın, mütevazi ve samimi ilişkiler kurmak. Bu çok önemli. Bizim üstünlük ve kibir konumundan insanlarla muhatap olmaya, konuşmaya hakkımız yok. Biz hiçiz. Var olan her şeyi insanlara aittir. Eğer bize bir iş ve makamın teslim edilmesi onuru verilmişse, bu öncelikle bize halk tarafından verilmiştir. İkinci olarak da halka hizmet etmek için verilmiştir. İslam İnkılabı lideri gençlerin farklı kademelerde yer almasına ilişkinde, gençlerin çeşitli yönetici pozisyonlarında istihdam edilmesi ve kullanılması çok önemli. Bir şeyler yapılması gerekiyor ve çok şükür bu hükümette de yapıldı hatırlatmasında bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın Lübnan'a destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriye temaslarından sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitti. Lübnan'a gittikten sonra Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Emir Abdullahyan, "Bugün Beyrut'ta bulunduğum için mutluyum. İran, Lübnan için iyilik, barış, huzur ve kalkınmadan başka bir şey istemiyor." dedi.
Emir Abdullahyan sözlerine şöyle devam etti. "Bugün Lübnanlı üst düzey yetkililerle görüşme yapacağız. Tüm Lübnanlı siyasi partileri Cumhurbaşkanı'na bir an önce diyalog ve anlayışla seçmeye davet ediyoruz. Tabii ki Cumhurbaşkanı'nın seçilmesine Lübnan halkı ve liderlerinin karar vermesi gerekiyor. Tüm bölgesel ve bölge dışı ülkelerden kapsamlı ekonomik ve ticari işbirliği çerçevesinde Lübnan'daki ekonomik durumun iyileştirilmesine yardımcı olmalarını bekliyoruz." Emir Abdullahyan, "Lübnan ve halkının Cumhurbaşkanı seçiminde doğru kararı verebilecek güçte olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.
İran'ın Lübnan'a destek vermeyi sürdüreceğini vurgulayan Hüseyin Emir Abdullahyan, Lübnan'a destek konusunda Suudi Arabistan yetkililerinden yapıcı ve olumlu açıklamalar duyduk. İran'da Lübnan'a güçlü desteğine devam ediyor diye konuştu. Emir Abdullahyan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Başbakan Hüseyin Arnuz ve Dışişleri Bakanı Faysal Miktat ile bir araya gelmişti. Edinilen bilgiye göre Emir Abdullahyan Beyrut ziyareti sırasında ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan beraberindeki heyetle 26 Nisan'da Beyrut'a gitmiş, ilk olarak Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Buhabib, ardından da Başbakan Necip Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmüştü. Emir Abdullahyan, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile de bir araya gelmişti.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı ülke genelinde 4 ilde yapılan operasyonlarda Siyonist terörist unsurlara ağır darbeler indirildiğini duyurdu.
İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı yayımladığı bildiride şu ifadelere yer verdi. Ülke genelinde birkaç ilde terörist Siyonist ağların bulunması ve 14 teröristin tutuklanması, 43 güçlü bombanın bulunması ile ilgili daha önceki bildirilerin devamında güvenlik ve istihbari çalışmalarla aynı ağa bağlı başka sabotaj amaçlı çekirdeklerde 4 ilde yakalandı.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i düzenlediği basın toplantısında farklı gündem maddelerini değerlendirerek yerli yabancı muhabirlerin sorularını yanıtladı. İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reis'i düzenlediği basın toplantısında İran'a karşı yürütülen sinsi planların hezimete uğradığını belirterek, düşman İran'ı yalnızlaştırma ve halkın moralini bozma yönünde iki strateji izledi ancak başarısız oldu. Kapsamlı ortak eylem planı KOEB'in ne ilk dava ne de son dava olmayacağını, dış politikada birkaç dosyamız olduğunu, hepsini takip ettiğimizi, komşularla iletişimi genişletme ve güçlendirmeyi takip ettiğimizi ve bu alanda başarılı olacağımızı en başından beri duyurmuştuk. Bazı İslam ülkeleriyle kesintiye uğrayan ilişkileri takip ettik ve bu da komşu ülkelerle ticari ilişkilerimizin %14 oranında büyümeye neden oldu dedi.
Ayetullah Reisi sözlerini şöyle sürdürdü. Bu hükümetin çalışmaları ticari ilişkilerde bir rekor kırarak, Şanghay ve BRICS'e üye olarak ve kapasiteleri kullanarak ilerleme kaydedebileceğini ve düşmanın İran'ı tecrit etmekte başarılı olamadığını gösterdi. Halkı hayal kırıklığına uğratma alanını da hatırlarsanız hükümet iktidara geldikten birkaç ay sonra benzin pompalarına ve istasyonlarına siber saldırı yapıldı. Ancak halk işi akıllıca idare ederek düşmanı başarısızlığa uğrattı. Bu hükümetin inancı İran halkının birçok alanda başarı elde ettiği gibi diğer alanlarda da başarıya ulaşacağı yönündedir. İran Cumhurbaşkanı ülkede yaşanan son kaos olaylarına da değinerek şöyle devam etti. Düşman halkın hükümetle işbirliğini görünce ülkenin ilerlediğini hissetti. Bu yüzden ülkede huzursuzluk yaratmaya başladılar. Hatta müzakere masasını terk edip isyanlarla ilgilenmeye başladılar. Halkın yardımıyla kaoslar yatıştırılınca hemen müzakere masasına dönmek istiyoruz mesajını verdiler. Halkı hayal kırıklığına uğratmaya çalıştılar ama halk bu alanda da onları başarısızlığa uğrattı. Cumhurbaşkanı şunları da söyledi. Halkın gönlündeki emek ve umut her geçen gün arttı. Halkın desteği ile yükselen ve iyileşen ekonomik göstergeler ve bilgiye dayalı çalışmalar da bunun emareleridir. Bugün ülkenin ulaştığı teknoloji seviyesini göstermek için yurt dışı gezilerimizde bilgiye dayalı ürünler göstermeyi tercih ediyoruz.
İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Erbayni İslam dünyasının büyük etkinliği olarak değerlendirdi. Hicri Kameri takvimle 20 Sefer 1445 tarihi Dünya Şii Müslümanlarının 3. İmamı Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ve sadık yarenlerinin Kerbela çölünde şehadetinin 40. günüdür. Bugün de ziyaretçiler İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Erbayn merasimine katılmak üzere Irak'ın güneyindeki Kerbela şehrine akın ederler. İran Devrim Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı Tüm General Hüseyin Selami, Şelemçe sınırında incelemede bulunduğu sırada, Hüseyin Erbay'ın ziyaretçilerinin geniş katılımını İslam düşmanlarının ağzına güçlü bir yumruk olduğunu söyledi.
Tüm General Selami şunları ekledi. Düşman manevi, siyasi ve dini renk körlüğüne maruz kalmış ve bu etkinlik her yıl daha renkli bir şekilde yapılırken, İslam dünyasının bu büyük olayına gölge düşürmeye çalışmaktadır. Şalemçe uluslararası sınırı Horramşehir'in 15 kilometre batısında ve Irak'ın Basra kentine 20 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Şalemçe ve Çezabe, Hüseyin-i Erbain ziyaretçilerin Huzestan'daki iki geçiş noktasıdır.
İran'ın 18 yaş altı bayanlar milli takımı tüm rakiplerini geride bırakarak Dünya Gençler Şampiyonluğunu kazandı. Bosna Hersek'in ev sahipliğinde Saraybosna'daki Hills Otel'de düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nın altıncısı 73 ülkeden 622 tekvandocunun katılımıyla geçtiğimiz pazartesi günü başlayarak perşembe akşamı İran'ın 18 yaş altı bayanlar takımının şampiyonluğuyla sona erdi.
İranlı tekvando takımı 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak üst üste 3. kez dünya şampiyonluğunu kazandı. Güney Kore 2. olurken Kazakistan, Hırvatistan ve İtalya da 3. ile 5.liği kazandılar.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri parsi.ir'den takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yeni İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Dünyada belli bir ilaha inanan hemen hemen tüm dinlerde inandıkları ilahın bir sıfatını da adalet şeklinde tanıtıyorlar. Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'ın adil olduğuna inanıyor ve Allah Teala'nın hiçbir kuluna zulmetmediğini belirtiyor. İlahi adalete vurgu yapan Kur'an-ı Kerim ayetlerinden başka Allah Resulü'nden geriye kalan hadislerde ve evliyaların rivayetlerinde de bu konuya vurgu yapılmıştır.
Tarihte belirtildiği üzere bir gün Allah Resulü camide oturmuştu. O sırada Yahudi bir adam içeri girdi. Tevhid ve Allah'ın sıfatları hakkında bazı sorular sormaya başladı. Yahudi adam şöyle sordu. Acaba senin Rabbin zulmeder mi? Allah Resulü
hayır diye cevap verdi. Yahudi adam neden diye sordu. Resulullah Efendimiz yine şöyle cevap verdi. Çünkü zulmün çirkinliğinin bilincindedir ve zulmetmeye haceti yoktur. Yahudi adam yine sordu. Acaba bu bağlamda Allah tarafından sana bir şey nazil oldu mu? Allah Resulü evet diye buyurdu. Ardından Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri tilavet etti.
Adalet Yüce Allah'ın en önemli sıfatlarından biridir. Adaletin ilahi sıfat olarak önemi Yüce Allah'ın en önemli sıfatı yani tevhidle yan yana gelmesinden anlaşılmaktadır. Adaletin İslam inançta özel bir yeri vardır. Adalet Şii mezhebinde önemli bir ilkedir ve bu mezhebin inanç ilkelerinden birini oluşturur. İlahi adaletin önemi nübüvvet, maat, iyilerin mükafatı ve kötülerin cezası, insan iradesi, afetler ve musibetler, hastalıklar ve doğal hadiseler ve buna benzer durumlarla kopmaz bir bağ olmasından kaynaklanır.
Kur'an-ı Kerim'de sürekli adalet ve eşitliğe vurgu yapılmış ve zulüm kınanmıştır. Bu semavi kitabın tealimine göre Subhanallah mahluklarına yönelik her türlü zulümden pak ve arınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın adil olduğu buyurulmuştur. Nitekim Âl-i İmrân suresinin 18. ayetinde şöyle buyruluyor. Allah adaleti ayakta tutarak delilleriyle şu hususu açıklamıştır ki kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar etmişlerdir. Evet, mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Yine Yunus suresinin 44. ayetinde şöyle buyurulmakta. Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler.
İmam Ali Aleyhisselam da Yüce Allah'ın insanlara zulmetmediği konusunda şöyle buyurur. Allah kullarına zulmetmekten münezzehtir ve mahluklarına karşı adaletle davranır. İslam dininde tüm inanç ilkeleri, bireysel davranışlar, sosyal davranışlar ve teamüller, iktisadi alışverişler, siyasi ilişkiler vesaire hepsi adalet temeline dayalıdır. Bundan daha da önemlisi, yaratılış nizamının da adalete, dengeye ve yeteneklere riayet etme ilkesine dayanmasıdır. Kıyamet gününde de adalet hakiki manada inşa edilir. Nitekim Yüce Allah, insanların kıyamet gününde kaderi, mükafat ve cezaları hakkında Enbiya suresinin 47. ayetinde şöyle buyurur. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getiririz. Hesap gören olarak biz yeteriz. Hadislerde de tevhidin yanında adaletten dinin önemli temellerinden biri şeklinde söz edilmiştir. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Gerçekten dinin temeli tevhid ve adalettir.
Tahran Radyosu.
Peki ama adalet nedir? Ne anlama geliyor? Adalet sözcük olarak çeşitli manalarda kullanılmıştır. Adaletin bir anlamı denge ve uygunluk, bir anlamı eşitlik, bir başka anlamı da işlerde ılımlı olmak, ifrat ve tefritin ortasını bulmaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam adalet hakkında şöyle buyurur: "Adalet her şeyi kendine özgü yerine yerleştirir." O zaman gerçek adaletin her şey kendi yerine yerleştiği zaman gerçekleşmiş olduğunu söylemek mümkün.
Genel olarak Yüce Allah iki açıdan adalet sıfatıyla birleşir. Bunlardan biri varlık aleminin yaratılışı ve diğeri ise tüm insanların yaşamı için yasama düzenini ve olmazsa olmazları belirlemektedir. Gerçi ilahi adalet için bir başka alanda zikredilmiştir ki o da ceza düzeninde adalettir. Bugünkü sohbetimizde yaratılış nizamında adalet veya tekvini adaletten söz etmek istiyoruz.
Yüce Allah varlık alemini adalete göre yaratmıştır. Hazreti Ali Aleyhisselam bir hadiste şöyle buyuruyor: "Adalet varlık alemi üzerinde inşa edilen bir temeldir." Peki şimdi yaratılış aleminde ilahi adaletin nasıl sağlandığına hep birlikte bir göz atalım mı?
Dini talimlere göre yaratılış alemi adalet temeli üzerinde inşa edilmiştir. Yüce Allah her mahluka şayesteliğine göre bazı muhibetler ve nimetler sunmuştur. Hiçbir yeteneği ve kabiliyeti göz ardı etmediği kesindir. Tevkini adalet veya yaratılışta adalet, Yüce Allah'ın her mahluka yeteneğine ve zati kapasitesine göre vermesi ve onu yetenek ve kabiliyetlerine göre kemale erdirmesidir. Yaratılış aleminin oldukça karmaşık ve muazzam bir düzen olduğunu, her yerinde denge ve uyum hakim olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Yaratılış düzeninde adalet, bu düzende tüm parçaların arasındaki uyumun gayet güzel bir şekilde sağlanmış olması ve her şeyin yerine göre en iyi şekilde yaratılmasıdır.
Bu bağlamda Rahman suresinin 7. ayetinde şöyle buyurulmakta: "Göğü Allah yükseltti ve mizanı, dengeyi O koydu." Bu ayet yaratılışta mizan ve ölçü kullanıldığını, her şeyin dengeli ve uygun bir şekilde yaratıldığını vurguluyor. Bir başka ifadeyle varlık alemine oldukça düzenli ve ölçülü bir sistem hakimdir. Örneğin, eğer güneş ağırlığı ve hacmine uygun olarak kendi yerinde olmasaydı, güneş sistemi belki hiç oluşmazdı veya hızla yok olurdu. Ya da eğer güneş sisteminde yer alan gezegenlerin arasında çekim ve itme gücü dengede olmasaydı ya da bu gezegenlerin arasındaki mesafe uygun olmasaydı her şey alt üst olabilir. O zaman varlık alemindeki düzen ve denge ilahi adaletin sonucudur ve her şey yerli yerindedir.
Eğer Yüce Allah'ın varlık alemiyle ilişkisini düşünecek olursak, Allah Teala'nın mahluklarını yaratmak için sonsuz ilim ve güç sahibi olduğunu anlarız. Öte yandan ilahi hikmet, Allah Teala'nın her işi en iyi ve en sağlam şekilde yapmasına gerektirir. Bu yüzden Yüce Allah için varlık aleminin en güzel ve en güçlü biçimde yaratması yolunda hiçbir engel veya kısıtlama söz konusu olamaz. Bu yüzden eğer Allah adildir diyorsak bunun anlamı şu ki Allah Teala hiçbir ameli hikmet ve maslahata aykırı yapmaz ve burada adalet anlam kazanır.
Yüce Allah'ın yarattığı mahluklarına şöyle bir bakacak olursak varlık alemini gayet güzel, dengeli ve uygun buluruz. Örneğin Allah-u Teala ağacı yeryüzündeki hayat döngüsündeki anahtar konumu itibarıyla derin köklü, güçlü, gövdeli ve uzun dallarıyla yaratmıştır. Yani ağacın tüm organları arasında sağlam bir denge ve uyum söz konusudur. Bu denge ve uyum aslında doğada ve varlık alemindeki tüm mahluklar arasında hakimdir. Bunu da Yüce Allah yaratmıştır. Böylece yaratılış aleminde adalet, alemi yaradan tüm bileşenlerin arasında tam uyum ve denge demektir.
Ve son nokta şu ki, kuşkusuz yaratılış düzeninde tüm mahluklar varlığın başlangıcından yararlanma yetenekleri ve kabiliyetleri bakımından birbirinden farklıdır. Her mahluk hangi mevki ve konumda olursa olsun kendine özgü yetenekleri ve şayesteliği vardır. Zat-ı mutlak kemal ve feyiz kaynağı olan Yüce Allah her mahluka buna göre nimet ve muhibet sunmuştur. İlahi adalet demek her mahlukun hak ettiği kemal derecesinden yararlanmasıdır. Ve Allah Teala faziletinde feyiz alabilecek hiçbir mahlukundan feyzini esirgemez.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizleri www.parsurey.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi de turkishadws.arib.ir'e gönderebilirsiniz.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei günümüzde Allah yolunda cihadın en bariz örneğinin İstikbar planlarını tanımak ve onlarla mücadele olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Günümüzde bize göre biz Müslümanlara, biz Ehl-i Beyt'i izleyenlerin karşısında olan cihatların mıstakı, İslami bölgede istikbar planları ile mücadeleden ibarettir. Bugün en büyük cihat budur. İstikbar planları ile mücadele etmek gerekiyor. Bu planları baştan tanımalı, evvela düşmanın planını anlamalıyız. Ne yapmak istediğini bilmemiz gerekiyor. Sonra oturup plan yapmalıyız ve düşman hedefleriyle mücadele etmeliyiz. Sadece savunma ve infial da değil. Mücadele, savunma ve saldırmaktır. Bir zamanlar insanın savunma konumunda olması gerekir, bazen de saldırı konumunda olmak gerekir. Her iki durumda hedef, bu bölgede ve hem tüm İslam bölgesinde, özellikle de Batı Asya bölgesine esas ve başlıca düşmanımız olan istikbar programları ile mücadele etmektir. Avrupalıların ısrarla adını Orta Doğu koymak istedikleri bu bölge, yani Doğu, Avrupa'ya göre Doğu olarak ölçülüyor. Bir yer uzak doğudur, bir yer orta doğudur, bir yer yakın doğudur. Avrupalıların bu kibrine bakın. baştan burası Orta Doğu olmuştur. Orta Doğu ismi yanlıştır. Burası Asya'nın batısıdır. Asya büyük bir kıtadır. Biz bu Batı Asya'da bulunuyoruz. Bu bölge çok hassas bir bölgedir. Stratejik açıdan çok önemli bir bölgedir. Askeri açıdan önemli. Yeraltı kaynaklar açısından önemli. Üç kıta, Asya ve Avrupa ve Afrika arasında bağlantı açısından önemli. Önemli bir bölgedir. Bu bölge üzerine programları vardır, planları vardır. Bu planların ne olduğunu bakmamız ve bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu cihattır. Kur'an bize ve Allah için hakkıyla savaşın diyor. Bugün Allah için cihat budur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.